Kaptan Grant'ın Çocukları.
Ayrım 10.
Lady Helena ile Mary Grant yola çıkacakları için sevinçliydiler. Olbinett erzak hazırlığına başladı. Zavallı adam, Duncan kaçırıldı kaçırılalı gizli gizli ağlıyordu. Çünkü karısı gemideydi. Belki de korsanlarca öldürülmüştü. Glenarvan bankadan altın çekip silah ve cephane stoklarını yeniledi. Paganel yanına bir Yeni Zelanda haritası aldı. Wilson da su fıçısı ve süpürgesiyle gemiye temiz bir görünüm sağladı. Geminin kaptanı Willi Haley ise yolcularına boş veriyordu. Onun için önemli olan aldığı 50 İngiliz lirasıydı. Ambarında taşıdığı 200 ton tabaklanmış deri onun için insanlardan daha çok önemliydi. Glenarvan karada geçirecekleri son saatleri John'la 37. enlemin kıyıya rastlayan kesiminde geçirdi. Otelden aldıkları iki ata binmişlerdi. Britanya'nın burada battığı konusunda hiçbir iz bulamadılar. Duncan'a ait bir iz de yoktu. Yalnız John'un dikkatini kumluktaki izler çekti. Bir süre önce burada birileri konaklamıştı. Yerdeki kirli sarı eski gömlek, üzerindeki Purdy cezaevine ait numara haydutların burada konakladıklarını gösteriyordu. Glenarvan, gemidekilerin hepsini öldürmüşlerdir alçaklar dedi. Dönüşte resmi makamlara durumu ilettiler. Son geceleri çok sıkıntılı geçti. Hepsi tedirgindi. Yalnız Paganel biraz heyecanlı görünüyordu. Bu durum John'un gözünden kaçmadı. ''Sende bir iş var Paganel'' dedi. ''Yoksa yitirdiğimiz iz konusunda yeni bir şey mi buldun?'' ''Hayır dostum, yalnızca umut doluyum. Biliyorsunuz ki insanoğlu umutsuz yaşayamaz.'' 27 Ocak'ta Macquarie denize açıldı. Ambarındaki yükün ağırlığından çok yavaş ilerliyordu. Bu gidişle Auckland'a ancak 5-6 günde varabilirlerdi. Akşam saat 7'de Avustralya kıyıları gözden silindi. Deniz kaba dalgalı, hava yağmurluydu. 31 Ocak yola çıktıklarının 4. günüydü ama yolun 3'te 2'sini bile aşmamışlardı daha. Willi Haley geminin yönetimine pek karışmıyor, kamerasından dışarı pek az çıkıyordu. Gemi acemi tayfaların eline kalmıştı. Glenarvan John Mangles'a yolcuların güvenliği için gerekirse geminin yönetimini üzerine alabileceğini söyledi. Sarhoş kaptanın biraz körlemesine gittiği açıktı. Yönetimi ele geçirseler bile işin içinden kolay kolay çıkamayacaklardı. Bu çok girintili çıkıntılı kıyılarda suların birkaç kulaç altındaki kayalıklar en sağlam gemiler için bile büyük bir tehlikeydi. Ayrıca Paganel Yeni Zelanda kıyılarına çıksalar bile yerlilerden pek hoşlanmayacaklarını söylüyordu. Çünkü bunlar yamyamdı. Kaptan Grant'ı Yeni Zelanda kıyılarında arayacaklarsa kıyıdan ayrılmamaları gerekiyordu. Kıyıdan içerilere girmek, Moarilerin eline düşmek, onlara yem olmak demekti. 2 Şubat yolculuğa çıktıklarının 6. günüydü. Auckland hala görünürlerde yoktu. Paganel canı sıkılan arkadaşlarını fıkralar anlatarak oyalamaya çalışıyordu. Hepsinin sinirleri bozulmuştu. Glenarvan ise hepsinden çok sıkılıyor, bir türlü yerine oturmuyor, boyuna dolaşıp duruyordu. Kaygılı gözlerle ufku gözlüyordu. John güverteden dürbünle ufka bakan Lord'un yanına yaklaştı. 36 saattir buradasınız. Sanırım karayı arıyorsunuz dedi. Oysa kara o yanda değil. Glenarvan gözlerini dürbününden ayırmadan ben karayı aramıyorum diye karşılık verdi. Yatımı gözlüyorum. Çünkü şu anda bu sularda korsanlık yapması gerek. John korsanlarla karşılaşmalarının kendileri için iyi olmayacağını Lord'a hatırlattı. Yanlarında kadınların bulunduğunu söyledi. Lord ona hak verdi. Zaten ne o gün ne de o gece Duncan'la karşılaşmadılar. Akşamleyin hava iyiden iyiye bozmuş, rüzgar sertleşmişti. Deniz kabarıyordu. 2 saat sonra büyük dalgalar geminin dibini dövmeye başladı. Bu dalgalar her gemi için tehlikeliydi. John, kaptana suların kolay boşalması için donanma palamarlarının baltayla parçalanmasını önerdi. Haley buna yanaşmadı. Saat 11.30'a doğru John Mangles'la Wilson bir takım gürültüler duydular. Kayaların üstünde kırılan dev dalgaların sesiydi duydukları. Hemen iskandil attılar. Wilson derinliğin 3 kulaçtan fazla olmadığını bildirdi. John, kaptan Haley'nin yanına koştu. Kaptan kayalıkların üzerindeyiz diyerek onun karşılık vermesini beklemeden dümenin başına geçti. Bir omuz darbesiyle yere yıkılan dümenci neye uğradığını şaşırmıştı. John gemiyi kayalıklardan kurtarmak için hemen manevraya başladı. Bir yandan da Yelkenleri laçka edin diye bağırıyordu. Rüzgara doğru çevirin hepsini. Yerinde bir manevrayla Macquarie'yi kayalıklardan uzaklaştırmıştı. Ama her an bir başka kayalığın üstüne düşebilirlerdi. Nitekim kayalıklar yeniden göründü. Wilson'la Mulready olanca güçleriyle dümene asıldılar. Ama boşuna. Birden bir çatırtı koptu. Macquarie kayalıklara bindirmişti. Ana direğin dengesi bozulmuştu. Hemen ardından daha iri bir dalga, daha korkunç bir çatırtıyla tekneyi ilerideki kayalıkların üzerine attı. Yolcular canlarını kurtarmak için güverteye fırladılar. Dalgalar öyle sertti ki, güvertede daha büyük bir tehlikeyle karşılaştılar. Kaptan John geminin karaya oturduğunu, dolayısıyla batmayacağını söyleyerek onları yeniden içeri gönderdi. Gün ağarıncaya kadar beklemeleri gerekiyordu. Will Halley sanki delirmişti. Mahvoldum, battım diyerek saçını başını yoluyordu. Tayfalar ise devirdikleri koca bir fıçıdan durmamacasına içiyorlardı. John bunu fırsat bilerek adamlarını silahlandırdı. Tayfalar onları silahlı görünce seslerini çıkarmadan ortadan çekildiler. Deniz yavaş yavaş yatışıyordu. Ellerinde bir tek küçük kayık vardı. Büyük filikayı dalgalar sürükleyip götürmüştü. Karaya çıkmak için bu kayıkla birkaç sefer yapmak gerekecekti. Kayık 4 kişiden fazla almıyordu. Saat 4'e doğru şafak sökmeye başladı. John kaptan köprüsünden çevreyi araştırdı. Kara 9 mil uzaktaydı. Kaptan köprüsünden "Kara göründü!" diye bağırınca hepsi dışarı çıktılar. Hep birlikte gözlerini karaya diktiler. Kurtulmuşlardı. Glenarvan, "Halley nerede?" diye sordu. Ne Halley ne de tayfaları ortalıkta görünüyordu. Bütün gemiyi aradılar. Hiçbirini bulamadılar. John o sırada kıç tarafa yönelerek "Herkes kayağı!" diye bağırdı. Ama kayık yerinde yoktu. 8. Gemi yüzdürülmeye çalışılıyor. Halley ile tayfaları gece onların uyumalarından yararlanarak kalan tek kayığı alıp kaçmışlardı. Oturdukları kayalıktan kurtulabilmek için ya gemiyi yüzdürecekler ya da sal yapıp karaya çıkacaklardı. Gemiyi yüzdürmeyi daha akla yakın buldular. Auckland'dan aşağı düştükleri için kıyı boyunca yukarı çıkmaları gerekiyordu. 3 saatlik sıkı bir çalışma sonucunda geminin sakatlıkları saptandı. Şimdi sıra yüzdürülmesindeydi. Önce sağlam kalan yelkenler toplandı. Aradan 1-2 demir atmak gerekiyordu. Boş varillerle kırık direkler bu işi gördü. Öyle olunca John Mangles, Halley'in kamerasındaki eski sekstamla bulundukları yeri saptadı. Boylama 171 derece, 13 dakika, enlemi 38 derece olan noktada karaya oturmuşlardı. Daha sonra Paganel haritasını inceledi. Auckland eyaleti kıyılarına yakın bir yerde bulundukları anlaşıldı. Gemi 37. enlemden 1 derece aşağı düşmüştü. Bu durumda Auckland'a 25 mil uzaklıktaydılar. Denizden gitmek daha kolay olduğu için gemiyi yüzdürme çalışmalarını hızlandırdılar. Öğleden sonra deniz yükselmeye başladı. Geminin yüzüp yüzmeyeceği 5 dakika sonra belli olacaktı. Yemekten sonra geminin yüzmesini kolaylaştıracak bütün önlemler alındı. Ne kadar fazlalık varsa atıldı. İşler gece yarısına kadar sürdü. Bu sırada rüzgar yön değiştirmiş, hepsi de yorulmuşlardı. John Mangles gemiyi gündüz gözüyle yüzdürmenin daha doğru olacağını söyledi. Böylece sessiz bir gece geçirdiler. Ertesi sabah gün doğarken herkes işbaşı yaptı. Bir bölüğü direğe tırmandı. Bir bölüğü de yelkenlerin açılmasına yardımcı olmak için güvertede yer aldı. Uzun süre bu durumda suların yükselmesini beklediler. Sular yükselmeye başlayınca dip kayalıkların sivri uçları ak köpüklerin altında gözden silindiler. Önemli an gittikçe yaklaşıyordu. Saat 1'de sular en yüksek düzeyine vardı. Kaptan John, "Bu kurgata!" diye bağırdı. Herkes bunu bekliyordu. Glenarvan, Mulready, Robert bir yanda, Paganel, binbaşı Olbinett öteki yanda, tulumbayı andıran bu araca var güçleriyle asıldılar. Tekne çatırdadı, kımıldar gibi oldu. Glenarvan kadınları da yardıma çağırdı. Onlar da koşup omuz verdiler. Ama boşuna. Tekne önce kımıldadı, sonra yeniden oturdu. Sularsa çekilmeye başladı. Bu ilk başarısızlıktan sonra yenisini denemeleri gerekti. Buysa çok güçtü. John Mangles büyük bir sal yapıp karaya çıkmayı önerdi. Paganel, yapacağımız salla Oakland'a kadar gidebilir miyiz diye sordu. John kestirmeden gidilmez diye karşılık verdi. Paganel'in kıyıya çıkmaktan korktuğu belli oluyordu. Nedenini sordular. Yamyamlar dedi Paganel. Kıyıdan giderlerse yamyamların saldırısına uğramazlardı belki. Üstelik silahlanmış 10 Avrupalı yamyamlarla baş edemez miydi? Bunları öne sürenlere Paganel'in karşılığı kesindi. Bunlar sizin bildiklerinizden değil. İngilizlere karşı bile savaşıyorlar. Yakaladıklarını da afiyetle yiyorlar. 5 Şubat'ta sal hazır oldu. Yelken direklerinden yararlanarak 9 millik yolu aşabilecek sağlam bir araç yapmışlardı. Kenarlarına yerleştirilen 10-12 boş varil salın su yüzünde kolaylıkla kalmasını sağlayacaktı. Kaptan John sabah rüzgarını uygun bulunca ortasına bir de direk dikti. Geniş bir küreyi arkaya takarak dümen yaptılar. Sal denize dayanıklı bir yapıdaydı ama birdenbire rüzgar kesilirse karaya ulaşabilirler miydi orasını bilmiyorlardı. Sala önce bol erzak yüklendi. Oakland'a kadar bir şey bulamayacaklarını biliyorlardı. Yanlarına demirlemek için bir de çıpa aldılar. Saat 10'da sular yükseldi. Herkes sala yerleşti. Yelkeni kullanma görevi John'undu. Malready salı gemiye bağlayan halatı kesince açıldılar. Rüzgarın ve akıntının etkisiyle karaya doğru yol almaya başladılar. Öğle üzeri karaya 5 mil uzaklıktaydılar. Ortalık aydınlık olduğu için kıyının durumunu da gözleyebiliyorlardı. Kuzeydoğu'da 800-900 metrelik bir dağ yükseliyordu. Bu 38. enlem üzerindeki Pirangia Dağı olsa gerekti. Dip kayalıklarını geride bırakmışlardı artık. Lady Helena bir mil kadar ilerideki bir kara noktayı göstererek ''Orada biri var'' diye bağırdı. Yarım mil yaklaştılar. Kayalık sandıkları şey yok olmamıştı. John o zaman Paganel'in dürbünüyle baktı. ''Kaya değilmiş'' diye bağırdı. ''Geminin kayığı bu.'' Bir an kayıktan yararlanmayı düşündüler. Sonra salın daha güvenilir olduğuna karar vererek yollarına devam ettiler. Bir saatte 2 mil daha yol aldılar. Az sonra rüzgar dindi. Ardından karadan esmeye başladı. Şimdi sal açığa sürükleniyordu. John, ''Çabuk demir atın'' diye bağırdı. Böylece açığa sürüklenmeyi önlediler. Geceyi demirlenmiş olan salda geçirdiler. Salın yerinden kıpırdamaması için bütün gece nöbet tuttular. Bu yüzden sabahleyin hepsi çok bitkindiler. Suların yükselmesiyle rüzgar karaya doğru esmeye başladı. Ama bir türlü demir alamadılar. Yarım saat uğraştıktan sonra halatı kesip demiri bıraktılar. Bu kez karaya ulaşamazlarsa bir daha demir atıp oldukları yerde kalma olanakları da ellerinde kalmamıştı. Yelken açarak karşılaştıkları dip kayalıkları ustaca atlatarak ilerlediler. Saat 9'da kıyıdan 1 mil uzaklıktaydılar. Rüzgar dinmişti. Saat 10'da kıyıya çok yaklaştıkları halde sal durdu. Demir de atamayacaklardı. Açığa sürüklenmeyi korku içinde beklerlerken birden karaya oturdular. Erkekler hemen suya atlayıp halatlarla salı kayalıklara bağladılar. Erzakla kadınları kucaklarında taşıyarak kıyıya çıkardılar. Artık Yeni Zelanda topraklarındaydılar. Glenarvan karaya çıkar çıkmaz Oakland'a doğru yola koyulmalarını istiyordu. Ama birden başlayan yağmur hepsini barınak aramaya zorladı. Wilson kayalıklar arasında bir mağara buldu. Oraya sığınıp korundular. Yağmur akşama kadar sürdü. Bu yüzden dışarı çıkmadılar. 7 Şubat sabahı yola koyuldular. Gök bulutlu olduğu için rahat yürüyebileceklerdi. 130 kilometrelik yolu günde 16-17 kilometre yürüyerek bir haftada alabilirlerdi. Birbirlerine yakın yürüyerek dolu olan silahlarını ateşe hazır tutuyorlardı. O gün olaysız geçti. Gece Hakarihota dağının tepelerinde konakladılar. 8 Şubat'ta eskisine göre rahatlamış olarak yola koyuldular. Paganel bile biraz rahatlamış görünüyordu. Öğleden önce Waipa Irmağı'na vardılar. Çevre ıssızdı. Ortalıkta insan izi falan yoktu. Saat 4'te 14 kilometrelik yol almışlardı. Yakınlarda Nagarna Vahiya adlı bir Maori kasabası vardı. Geceyi burada geçirmeyi başta Paganel olmak üzere kimse istemedi. Görünmeden geçip gitmeyi daha uygun buldular. Waipa ile Waikate ırmaklarının birleştiği yere vardıklarında hava iyice kararmıştı. Paganel, Oakland yolu bu ırmak boyunca uzanır dedi. Geceyi burada geniş yapraklı ağaçların altında geçireceklerdi. Yemekten sonra yorgunluktan hepsi uyuyakaldı.
Ayrım sonu.